Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda bugün tevekkül ve yakinden bahsedeceğiz. Yani Allah'a dayanıp güvenmek ve kesin yakini tam iman, tereddütsüz iman. Furkan suresi 58. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Ona güvenip dayan. Ona sığın. Güven ve sığınma duygusunun insana gerçekten güven verebilmesi için sığınılacak kimsenin fani olmaması gerekir. Hani insana dayanma ölür, ağaca yaslanma kurur, duvara yaslanma yıkılır demişler atalarımız. Böyle bir müddet sonra devrilecek, yıkılacak, ölecek bir şeye dayanmak insana tereddüt verir. O öldüğünde insan ortada kalabilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, hay olan, devamlı diri olan, hiç ölmeyen, ölmeyecek olan Allah'a dayan, ona tevekkül et. Bu duygu hiç ölmeyene, yokluğu düşünülmeyecek olana yönelik olmalıdır ki kişiyi güçlü ve diri tutsun. Kişi güvende olsun, gerçekten güvende olsun. İşte bu ayette Allah Teala Habibine ve onun şahsında Müslümanlara, bizlere hitaben kendisini ölümsüzlüğü ve sürekli diriliğiyle tanıtmaktadır. El Hayyul Kayyum. Diğer ayet-i kerimede ve alallahi felyetevekkelil müminun. İbrahim suresi 11. ayet-i kerimede müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Önceki ayette Resulullah Efendimiz'e asıl güveneceği yeri gösteren Allah Teala bu ayette de müminleri sadece kendisine dayanmaya çağırmaktadır. Güveneceksen Allah'a güven. Tevekkül Allah'a yönelik olursa bir anlam ifade eder. Aksi halde o sadece aldanmak demek olur. Mümin Allah'a neden güvenir? Çünkü Allah Teala her şeyi bilir. Çünkü Allah Teala'nın her şeye gücü yeter. Çünkü Allah Teala merhametlidir. Daima kullarına rahmet eder. Daima onun iyiliğini ister. Yeter ki kulun içinde gönlüne bir hayır olsun, niyeti hayır olsun. Hayır yapmak istesin. Böyle olunca kul devamlı Rabbine güvenir. Der ki benim Rabbim tarafından bir zulme uğramam mümkün değil. Cenab-ı Hak zerre kadar zulmetmez. Başıma bir sıkıntı geliyorsa da bu da benim hatalarım sebebiyledir der ve kendisini düzelttiğinde, kendisi bir yanlış yapmadığında Allah'tan asla zarar görmeyeceğini bilir. Böyle olsa muazzam bir güven ve emniyet içerisinde olur. İslam dışında kalmış olan insanlar değişik varlıklara bel bağlayabilirler. İnsanların farklı güvenceleri, güvenlikleri şeyler olabilir ama müminler sadece Allah'a bel bağlamalıdırlar. Onlara bu yakışır. Kimisi sadece aklına güvenir, kimisi sadece parasına, kimisi akrabasına, kimisi eşine, dostuna, kimisi ülkesine, kimisi silahına, kimisi ordusuna. İnsanlar bu tür şeylere güvenirler ama zamanla bunların değiştiğini, zayıfladığını, yok olduğunu görürler. Gördükçe de psikolojik olarak çöküntülere uğrarlar, sıkıntılara uğrarlar. Ama mümin için böyle bir şey söz konusu değildir. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Âl-i İmran suresi 159. ayet-i kerime. Bir işi azmettiğinde artık Allah'a tevekkül et. Önce araştırırsın, bütün tetkikat yapılır, istişareler yapılır. Görüşler alınır. Bir şey yapmaya artık karar verince dersin ki biz elimizden geleni yaptık. Araştırmamızı yaptık. Artık tereddüt etmeden, sağına soluna bakmadan azimli bir şekilde yoluna yürür, verdiği kararı uygulamaya başlar. Bu da tevekkülün tam tanımıdır yani. Yoksa hiçbir araştırma yapmadan işte ne yapalım? Uhud Savaşı ile ilgili mesela bu ayet-i kerime düşman geliyor, ne yapalım, tedbiri alalım, nerede savaşalım, nerede mevzilenelim, gibi istişareler yapılıyor. Hendek kazmasına karar veriliyor. Hendek kazılıyor. Hendek'ten değil, bu Uhud'la ilgili bu ayet-i kerime. Uhud, nerede savaşalım? İşte Mekke'de müdafaa mı yapalım? Yoksa dışarı çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Görüşler alınıyor. Sonunda bir karara varılıyor. Artık karara vardıktan sonra tereddüt edilmez, geri dönülmez. Efendimiz zırhını giyip yola çıkıyor. Müslümanlar diyorlar ki, ya Resulallah, biz sizin tercih etmediğiniz görüşü ısrar ettik. Medine dışına çıkmaya sizi zorladık gibi, biz bundan vazgeçiyoruz. Siz yine Medine'de şehir müdafası yapabiliriz dese de artık Efendimiz diyor ki, bir peygamber zırhını giydikten sonra geri çıkarmaz. Karar verildi artık. Değiştirmek, dönmek olmaz. Azmedince Allah'a tevekkül edip yola çıkıyor. Tereddüt, güvensizlik işareti ve sonucudur. Oysa mümin nasıl imanında tereddütsüz olmak zorundaysa, ön araştırmasını usulüne uygun olarak yaptığı bir konuda belli bir şekilde harekete karar verdi mi, ötesini Allah'a bırakmalıdır. Kararsızlık göstermemelidir. Kararsızlık büyük yıkımlar getirebilir, mağlubiyetler getirebilir. Sonuç görünürde olumsuz da olsa hareket kurala uygun yapılmış olur ve bu başlı başına bir başarıdır. Çünkü mümine yakışan tedbiri alıp takdire rıza göstermektir. Nitekim bir başka ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter, kafidir. Allah Teala kendisine güveneni başkasına muhtaç etmez. Yardım tevekküle bağlıdır. Özellikle bir işe karar verdikten sonra gösterilecek teslimiyet ve tevekküle Allah bize yeter, o ne güzel vekildir ayetinde ifade edilen tevekküle. Buna bağlıdır. Yardım. Yani böyle bir tevekkül olursa yardım gelir. İşe karar verdikten sonra gösterilecek teslimiyet ve tevekkül ile Allah'ın yardımı gelir. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinde ifade edilen tevekkül gibi bir tevekkül olursa Allah'ın yardımı gelir. Enfal suresi 2. ayet-i kerime. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Hakiki müminlerin, gerçekten müminlerin vasıflarını burada zikrediyor Cenab-ı Hak. Gerçek müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ı hatırladığı zaman kalbi titrer. Korkar, ürperir veya başkası hatırlattığı zaman aynı şekilde. Bunun en güzel şekli de Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin tefsirine göre, bir insan yanlış şeytana uyup, nefsine uyup bir yanlış yapacağı sırada, birisi Allah'tan kork diye hatırlattığı zaman veya kendi aklına böyle bir şey gelip de ya Allah'tan korkayım, bunu yapmamak lazım dediği zaman hemen kalbinin korkuyla titremesi ve o işi bırakması. Ayetten kasıt budur diyor. Allah hatırına geldiği zaman korkar. Kalbi titrer. Demek ki yanlışlardan onu alıkoyar. Allah'ın zikri, Allah'ı hatırlamak kişiyi yanlışlardan alıkoyar. Sonra Allah'ın ayetleri okunduğunda imanı artar. Bu ayetler onun imanını artırır. Yani ayetleri okudukça, zikrettikçe onlara bağlılığı, iman daha da kuvvetlenir. Allah'ı daha çok zikreder. Allah'ı daha çok zikrettikçe iman kuvvetlenir. Gaflete düştükçe zayıfladığını bilir. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerine karşı biğane kalmaz. Kör ve sarı davranmaz. Onların gereğini yapar. Allah ne emrettiyse hepsini kabul eder. Bundan sonraki ayet ne emrediyor onu da yapayım. Ondan sonraki ne yapıyor onu da yapayım diye. Ayetler okundukça imanı artarak devam eder. Sonra ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Bir de onların, gerçek müminlerin bir sıfatı da tevekkül. Yakin ve tevekkülün müminde meydana getireceği kemalin iki belirtisi bu ayette açıklanmıştır. Bir, Sadece Allah ismi söylendiği, başkaca hiçbir sıfatından bahsedilmediği zaman bile yüreklerin titremez. Yani Allah şedidül ikabtır demeden bile, Allah'ın azabı şiddetlidir demeden bile sadece Allah dediğinde yüreği titrer. İki, Allah'ın ayetleri okunduğunda imanların artması, yani iyice pekişmesi, Allah'a güven ve itimadın devamı. Bunlar imanın kalitesini, yakin ve tevekkül seviyesini göstermektedir. Adeta mümin ile Allah arasındaki duygusal mesafe ve iletişimin ölçüsünü ortaya koymaktadır. Bahis konusu titreme ve imanda pekişme, alınan mesafenin son derece ileri ve iyi bir noktada olduğuna işaret sayılmaktadır. Tabii ki aksi de o ölçüde uzaklığın işaretidir. Allah korusun. Yani Allah'ın ayeti, Allah'ın ismi zikrediliyor, hiç bir kıpırdama olmuyor kalbinde. Allah'ın ayeti okunuyor, imanı artmıyorsa bu da olumsuzluğun bir alametidir kıymetli dinleyenler. Şimdi yakin ve tevekkülle ilgili hadislere geçelim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm, yanında 3-5 kişilik küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında 1-2 kişi bulunuyordu. Yani yıllarca getirdiği dini anlatıyor, İslam'ı tebliğ ediyor. Ama inanan olmuyor. Çok az kişi inanabiliyor. Ve peygamber gördüm, yanında kimsecikler yok. Hiç inanmayan, hiç mümini olmayan peygamberler de varmış demek. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Kendi ümmetim sandım. Dedim ki benim ümmetim acaba bu kalabalık? Bana bunlar Musa'nın ümmetidir. Ben İsrail. Sen ufka bak dediler. Baktım çok büyük bir karaltı. Muazzam bir kalabalık. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden hesapsız azapsız cennete girecek 70 bin kişi vardır dediler. Hem kalabalık bir ümmet hem içlerinden hesapsız azapsız cennete girecek 70 bin kişi var. İbn Abbas diyor ki söz buraya gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp evine gitti. Oradaki sahabiler bu hesapsız azapsız cennete girecek 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuşmaya başladılar. Efendimiz onlara bir şey anlatırken bir işi çıkıyor, evine gidiyor, söz yarım kalıyor. Sahabiler acaba diyorlar kimdir bu 70 bin kişi? Kimleri bunlar peygamberin sohbetinde bulunanlar olmalıdır dedi. Sahabiler olur herhalde. Kimisi bunlar İslam geldikten sonra doğup şirki tanımamış olanlardır. Daha önce hiç şirk koşmamış, küfüre girmemiş, İslam zamanında doğmuş, Müslüman doğmuş, Müslüman yaşayıp Müslüman ölmüş kimseler olabilir demişler. Daha başka görüşler ileri sürenler de oldu. Farklı görüşler olmuş. Onlar bu meseleyi tartışırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Ne hakkında konuşuyorsunuz diye sordu. Onlar hesapsız azapsız cennete geleceklerin kim oldukları hakkında konuşuyoruz ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlar büyü yapmayan, sihir büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir buyurdu. Ukkaşe bin Mihsan radıyallahu anh yerinden fırladı ve beni de onlardan kılmasın Allah'a dua ediver ya Resulallah dedi. Bunlar ne insanlarmış, ben de onlardan olsam de dua istiyorum. Resulullah Efendimiz sen onlardansın buyurdu. Sonra bir başka kişi daha kalktı. Hemen demek ki kapı açıldı diye fırsat. Beni de onlardan kılmasın dua buyur ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa fırsatı değerlendirmekte Ukkaşe senden önce davrandı buyurdu. Evet, demek ki bir kişi kazandı diyor. Öyle her artık gelen, aklına gelen peş peşe olursa bütün sahabeler o zaman oraya girmek ister. Oradan kontenjandan bir kişi girmiş oldu. Diğerleri de çalışıp kazanarak girebilirler. Hadisin Allah'a tam güven, tevekkül ve tereddütsüz iman yani yakin ile ilgili kısmı son tarafıdır. Baş tarafında Peygamber Efendimizin bu anlattıklarını rüyada mı yoksa Miraç'ta mı görmüş olduğuna dair bir açıklama yoktur. İşin bu yönü, yani nerede, ne zaman ve nasıl gördüğü aslında hiç de önemli değildir. Önemli olan işin aslı kendisi. Efendimiz gördüm veya bana gösterildi dedikten sonra bizim için olayın kendisi ehemmiyet kazanır. Çünkü Peygamber Efendimizin rüyası da vahiy olabilir. Bir problem yoktur. Miraç'ta görmesi de veya yakazı haline gösterilmesi de hepsi Allah'ın ona gönderdiği bilgilerdir. Vahiy cinsindendir. Aralarında bir fark yoktur. Ancak burada çok önemli bir nokta daha var. Efendimizin bana arz olundu, gösterildi beyanı, vahiy dışında daha başka yollarla kendisinin bilgilendirildiğini ortaya koymaktadır. Yani Kur'an vahiy dışında. Bu ise sünnetin en azından bir bölümünün ilahi menşeli kaynaklı olduğuna nasî bir delildir. Yani Efendimizin ağzından bizzat çıkan bir delildir. İfade ve olay özellikle günümüzde bu yönüyle son derece önemlidir. Peygamberlerin ümmetten yana nasipleri farklı farklıdır. Kimine bir iki kişi iman ederken kimine de sayılamayacak kadar insan iman etmektedir. Ümmeti en çok olan peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun için de Efendimiz buyuruyor ki ümmetine evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzda övüneceğim buyuruyor. Dolayısıyla bugünkü gençlere de evlenmeyi, bir an önce evliliği geciktirmemeyi. Çünkü bugünlerde evlilik geciktiriliyor hakikaten. Sonra evlenemeyenler de oluyor. Dolayısıyla geciktirmemek, hemen ilk fırsatta bazı şeyleri göze alarak Allah'ın fazlından, lütfundan zengin kılacağını dikkate alarak, buna inanarak, tevekkül ederek evlenmek ve Peygamberimizin bu tavsiyesine uymak. Onu sevindirmek. O ümmetinin çok olmasını istiyor. Bu büyük ümmet içinde hesapsız azapsız doğrudan cennete girecek bahtiyarlar 70 bin kişidir. İşte bu müjdeli haber duyulduğu anda orada bulunan sahabilerin ilgisini çekmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarından ayrılmasını fırsat bilerek bu bahtiyarların kimler olabileceğini araştırmaya, aralarında konuşmaya, tartışmaya başlamışlardı. Konu yeterince tartışılıp zihinlerde tam bir uyanıklık belirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geldi ve onların tahminlerinin çok dışında ve ümmetin her neslini kucaklayan bir açıklamada bulundu. Bütün zamanları kuşatan bir açıklama. Onlar büyü yapmayanlar, yaptırmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve sadece Rablerine güvenenlerdir. Yani kuvvetli imanı burada tarif ediyor. İmanın kuvvetli olması. Bazı ayet ve sureleri ve Peygamber Efendimiz'e nakledilen duaları okuyarak Allah'a sığınmak ve ondan şifa dilemek caiz ve meşrudur. Gayrimeşru olan ise bir takım tılsımlı ifadelerle hastalık ve şerlerden kurtulmayı hayal etmektir. Yani Allah'a güvenmeyip de başka bazı sihirli sözlere, farklı şeylere güvenmek şifa için. Bu tevekkülü zedeleyen bir durum. Ama bunun dışında işte Peygamberimiz bir dua etmiş hastalık için. Kur'an'da bir dua öğretilmiş. Onları okumak, dua etmek hastalık için bu tevekküle mani değildir. Bu hareket Allah inancına ters düşer. Bu sebeple de Allah'a güvensizlik anlamına gelir. Allah'a güven. Allah'ın dışında böyle bazı güçler olduğunu, gizli güçler olduğunu zannetme. Bütün güç Allah'a ait. La havle ve la kuvvete illa billah. Bazen öyle oluyor. Yani bu tılsımlı bir söz, cümle, bunda bir güç olabilir. Veyahut da farklı bir hareket, bunda bu harekette farklı bir güç olabilir gibi. Farklı şeylerde güç tasavvur etmemek lazım. Bütün güç Allah'a aittir. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu bazen yarattığı bazı şeyler vasıtasıyla gönderebilir bu şifayı. Bazen doğrudan gönderebilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir iştir. Ama nihayetinde Allah'a dua etmek, Allah'a güvenmek en sağlam yoldur. Hadisin Müslim'deki bir rivayetinde vücutlarını kızgın demirle dağlamayanlar, dövme yapmayanlar ve büyüğü efsun yaptırmayanlar ifadesi yer almaktadır. Dağlamak şifa içinde olabiliyor. Yani hastalıktan kurtulmak için dağlama yapanlar var. Veya dövme yapmak. Yani süs için. Gerek dağlama yoluyla yapılan dövmeler, gerekse büyü kendini fenalıklardan korumak niyetiyle yapılan dövmeler buraya dahil. Bu sebeple o işler Allah'a güveni sarsan anlayış ve uygulamalardır. Gerçek ve olgun müminlerin tavrı değildir. Hadiste tatayyur veya teşeum diye ifade bulunan kuşların uçsundan uğursuzluk anlamı çıkarmak ve ona göre davranmak da imanın nezaket ve kalitesine sığmamaktadır. Sabah evden çıktım, önümden kara kedi geçti, işte kuş, siyah kuş uçtu falan gibi böyle farklı şeylere bir güç izafe etmek, uğursuzluk, artık bu uğursuzluk getirir bana, yani işime tesir eder diye düşünmek de bu imanla, tevekkülle bağdaşmayan şeyler. Bu tür saplantılardan yakasını kurtarmak ve sadece Allah'a güvenmek, pürüzsüz bir imana sahip olmak, sonuçta hesapsız ve azapsız cennete girmektir. Bu tür bir yakin ve tevekkül daha dünyadayken sahibini asılsız kuşku ve korkuların azap ve stresinden kurtarır. Lüzumsuz korkulardan, endişelerden kurtulur insan. Allah'a güvendiğinde rahat eder, mutmain olur. Bu müminin olumsuz his ve anlayışlara karşı özgürlüğünü ilan etmesi, her şeyi Allah'ın irade ve takdirine havale etmesi demektir. Yani son derece yüksek bir seviyedir. Kimseye boyun eğmeyem, kimseden korkmam Allah'tan başka. Bu hadisi tıbbi tedavinin gereksizliğine delil saymak doğru değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem bizzat tedavi olmuş hem de hastalıklardan tedavi olmayı emir ve tavsiye buyurmuştur. Burada söz konusu olan Allah'ın kaza ve kaderin önüne geçebileceği inancıyla bazı anlamsız davranışlara başvurmaktır. İşte tılsımlı sözler gibi Allah'a güveni zedeleyici tavırlardan uzak kalınmasıdır. Konuyla doğrudan bir ilgisi olmamakla birlikte Ukkaşa bin Mihsan radıyallahu anh'ın uyanıklığına dikkat edilmelidir. İstek ve temennide zamanlamayı bilmek, isteğine kavuşmak için birebirdir. Tam zamanında dua istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci kişinin isteğine cevap vermeyip onu fırsatı Ukkaşa değerlendir diye nazikçe reddetmesi, ardı arkası kesilmeyecek bir istek zincirine fırsat vermemek içindir. Yani kolayından herkes hesapsız azapsız cennete girecekler arasına katılıvermek ister. Hepsi orada bulunanlar bu duayı ister. Efendimiz sadece bir kişinin o anda şefaat ediyor. Uyanıklığı sebebiyle teşvik olsun diye diğerlerini de kendi gayretlerine bırakıyor. Bu metot eğitim ve öğretimde fırsatların değerlendirilmesini öğretmekte pek güzel bir örnektir. Hatip Bağdadi bu ikinci zatın Sa'd bin Ubade radıyallahu anh olduğunu nakleder. Ensar'ın büyüklerinden kabile reisi Sa'd bin Ubade. Cömert son derece. O takdirde bu nakil münafıklardan olduğu için Hazreti Peygamber o şahsa dua etmedi şeklindeki yorumları geçersiz kılmaktadır. Demek ki bazıları ikinci isteyen münafık da onun için dua etmedi gibi bir yorum yapıyor. Bu zatın Sa'd bin Ubade olması bu yorumu anlamsız kılar. Şayet bu zat Sa'd bin Ubade değil de Sa'd bin Umare ise bahis konusu yorum doğru olur ve rivayette hadis usulü terimiyle tashif yapılmış sayılır. Tashif, yani kelimeyi yazarken hattatın, istinsah eden müstensihin işte Ubade'yi Umare şeklinde yanlış yazması. Buna tashif deniyor, hata. Öyle olursa bakın da büyük işler açıyor insanların başına. Yani Ubade ile Umare birbirine çok benziyor Arapça yazıda. Bir harf, iki harf, bir harekenin değişikliğiyle ne oluyor? Bir münafık, iyi bir sahabi yerine bir münafık konulmuş oluyor. Ona göre hadisin anlamları değişebiliyor. Dolayısıyla bu konuda ilim adamları çok hassas, ince çalışmalar yapıyorlar, tahkikler yapıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun ümmeti önceki peygamberlerin ümmetlerinden daha fazla olduğu buradan anlaşılıyor. Hesapsız cennete girecek olan 70 bin kişi Allah'a güveni tam olanlardır. Tevekkülü, imanı tam olanlar hesapsız, azapsız cennete girecek olanlardır. İmanın kuvvetli olması, tevekkülün güçlü olması. Bu ne demektir? Yani Allah'ı iyi tanımasıdır insanın. Allah'ı iyi tanıyorsa, onun sıfatlarını iyi biliyorsa insan ona güvenir, rahat eder, huzur eder, huzur bulur. Rabbim beni zayi etmez, Allah Teala beni yalnız bırakmaz, yardımsız bırakmaz. Ama yeter ki ben de ona itaat edeyim, onun isteklerini yerine getireyim diye. Büyü yapmak, yaptırmak, uğursuzluğa inanmak tevekküle aykırı ve yasaktır. Bazı rivayetlere göre de dağlama yaptırmak, dövme yaptırmak. Şer'i bir delil üzerinde onu anlamaya yönelik münakaşa yapmak caizdir. Zira ashab-ı kiram bu 70 bin kişinin kimler olabileceğini aralarında tartışmışlardır. Mü'mine uhrevi ve dini meselelerde gözü açık davranmak yaraşır. Allah'a güven ve tam itimat insanı dünyada bir takım yersiz kuşku ve duygulardan, yanlış uygulamadan, ahirette de sorgu, sualden ve azaptan kurtarır. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımız burada sona eriyor. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.